Ayrım 27. Aklı Kemal, Sinan Meydan. Sayfa 320. 5. Kadınların siyasal hakları. Kadının siyasi yetersizliğine mantıklı hiçbir sebep yoktur. Bu konudaki kararsızlık ve olumsuz düşünce geçmişin sosyal durumunun can çekişen bir hatırasıdır. Hatırasından bahsettiğim düşünce papaz düşüncesidir. Saint Paul diyor ki, erkeğe emretmeyi ve ona karşı güç kazanma konusunda kadına izin vermem. Kadın sessiz kalmalıdır. Çünkü Adem başlangıç ve Havva sonradan var olmuştur. İnsanların köklerine cahil olan bu havari unutuyor ki erkekleri ilk öğüdü, ilk eğitimi veren ve onun üzerinde ilk analık güç ve etkisini kuran kadındır. Latin ülkelerinde kadınlık hakkında devam eden bu görüş artık bugünkü toplumların ahlaki ve ekonomik durumlarına uymamaktadır. İslam ülkelerinden bahsetmiyorum. Sebebi Türkiye Cumhuriyeti'nden başka dünya yüzünde ya tam anlamıyla bağımsız Müslüman devlet yoktur ya da var olanlarda tam anlamıyla demokrasi yoktur. Atatürk'ten sonra aradan geçen 80 yıla rağmen bugün 2012 yılında bile İslam dünyasında Türkiye'den başka tam anlamıyla bağımsız ve demokratik bir Müslüman ülke yoktur. İşte Cumhuriyet mucizesi, işte aklı kemal bu olsa gerekir. Kadınları siyasi haktan yoksun bırakmak gereğini kadınla erkek arasında iş bölümü kuralının bir sonucu olarak gösterenler vardır. Gerçek iş bölümü düşüncesi ne kadınlara ve ne de erkeklere yapamayacakları görevler verilmemelidir sonucunu ortaya koyar. Oysa ki kadının genel ve siyasi görevleri yerine getirmeye yeteneği olmadığını ispata imkan yoktur. Çünkü aksi gerçekten sabit olmuştur. Kadın bugün istenilsin istenilmesin genel ve ekonomik hayata samimi bir şekilde karışmıştır. Kadın bugün tezgahlarda, fabrikalarda, büyük mağazalarda, ticarethanelerde, bütün genel hizmetlerde çalışmaktadır. Rusya'da en etkin sınıflarda aktif olarak askerlik görevini de yapmaktadır. Amerika okullarında genç kızlar silah eğitimleriyle ilgilenerek askerlik görevine hazırlanmaktadırlar. İngiltere'de süfrajetlerin yıllarca kalkıştıkları gayet şiddetli mücadelelerin sebep olduğu olayları gösterecek değilim. Ancak sadece hatırlatmak isterim ki kadınların siyasi haklarını tanımak için aynı olayların görülmesine demokrasinin ihtiyacı yoktur. İngiltere'de 1920'de yapılan bir yasa kadınlık dolayısıyla her türlü yetki sahibi insanın ortadan kaldırıldığını onaylamıştır. Şimdi İngiliz kadınları karar verme konumundaki görevler de olmak üzere her türlü görevleri yapmaktadırlar. Kuzey Avrupa ülkelerinin tamamı bugün kadınlara oy hakkı vermiştir. Bugün çeşitli ülkelerde 160 milyon kadın milletvekili, bakan, elçi olmak hakkına sahip bulunmaktadır. Bunu da söylemeliyiz ki seçme hakkı vermekle bütün kadınların evini barkını bırakıp parti mücadelelerine başlayacağını sanmak doğru değildir. Kadının siyasi ideali olan bu hakka sahip olmayı isteyen kadınların sosyal ve siyasi düşünce ve eğitimde her gün çok daha yükselmeye çalışmalarına ihtiyaç olduğu da unutulmamalıdır. Kadınlar ancak siyasi eğitime sahip oldukları zaman gerçekten özgür olduklarını hissedebilirler. Ancak bu durumda evlatlarına özgürlüğün kutsallığını aşılayabilirler. Özetle kadın seçmek ve seçilmek hakkını elde etmelidir. Çünkü demokrasinin mantığı bunu gerektirir. Çünkü kadının savunacağı menfaatler vardır. Çünkü kadının topluma karşı yerine getireceği görevler vardır. Çünkü kadının siyasi haklarını uygulaması kendisi için faydalıdır. Türk kadınla belediye seçimlerine katılım hakkının tanınması, yasama meclisine üye seçmek ve seçilmek hakkının da yakın zamanda onaylanıp uygulanacağı şüphesiz mutluluk verici bir ön sözdür. Türk tarihinin bu dönemine kadar Türk kadınına çoktan yakışır olduğu bu siyasi hakkını vermek doğal olarak geçmişin baskıcı yöneticilerinden beklenmezdi. Ancak demokrat Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda da erdemli tutumunun yüksek eserini görmek elbette gerektiğinden fazla gecikmeyecektir. Kadınlara 1935 yılında milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Atatürk'ün Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında demokrasiden söz ettiği bölümler içinde özellikle altı çizilmesi gereken cümleler şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk ulusu denir. Demokrasinin en belirgin şekli cumhuriyettir. Artık bugün demokrasi düşüncesi sürekli yükselen bir denizi andırmaktadır. Türk milleti en eski tarihlerde meşhur kurultaylarıyla, bu kurultaylarda devlet başkanlarını seçmeleriyle demokrasi düşüncesine ne kadar bağlı olduklarını göstermişlerdir. Kralların ve padişahların baskısına dinler dayanak olmuştur. Demokrasi ilkesi egemenliği kullanan araç ne olursa olsun esas olarak milletin egemenliğine sahip olmasını ve sahip kalmasını gerektirir. Demokrasi fikirdir, bir kafa meselesidir. Herhalde bir mide meselesi değildir. Demokrasi memleket aşkıdır. Aynı zamanda babalık ve analıktır. En son olarak demokrasi eşitlik severdir. Bu özellik demokrasinin bireysel olması özelliğinin zorunlu bir sonucudur. Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Türkler demokrat, özgür ve sorumlu vatandaşlardır. Özgürlük Türk'ün hayatıdır. Artık Türkiye'de her Türk özgür doğar, özgür yaşar. Başkasının hak ve özgürlüğü ve ulusun ortak yararı birey özgürlüğünü sınırlar. Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü, siyasal bir düşünceye sahip olmak, bağlı olduğu bir dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hakkına ve özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nde her ergin dinini seçmekte özgür olduğu gibi dinsel tören özgürlüğü de dokunulmazdır. Hoşgörü o kimsede vardır ki yurttaşının ya da herhangi bir insanın vicdani inanışlarına karşı hiçbir kin tutmaz, tersine saygı gösterir. Düşüncelerin, inanışların başka başka olmasından yakınmamak gerekir. Çünkü bütün düşünceler ve inançlar bir noktada birleşecek olursa bu hareketsizlik belirtisidir, ölüm işaretidir. Kadının siyasi yetersizliğine mantıklı hiçbir sebep yoktur. Bu konudaki kararsızlık ve olumsuz düşünce geçmişin, sosyal durumunun can çekişen bir hatırasıdır. Kadının genel ve siyasi görevleri yerine getirmeye yeteneği olmadığını ispata imkan yoktur. Çünkü aksi gerçekten sabit olmuştur. Kadının siyasi ideali olan bu hakka sahip olmayı isteyen kadınların sosyal ve siyasi düşünce ve eğitimde her gün çok daha yükselmeye çalışmalarına ihtiyaç olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka dünya yüzünde ya tam anlamıyla bağımsız Müslüman devlet yoktur ya da var olanlarda tam anlamıyla demokrasi yoktur. Özetle kadın seçmek ve seçilmek hakkını elde etmelidir. Çünkü demokrasinin mantığı bunu gerektirir. Demokrat Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda da erdemli tutumunun yüksek eserini görmek elbette fazla gecikmeyecektir. Faşizm çağında demokrasinin kitabını yazan Atatürk'e diktatör diyen aydınların yaşadığı bugünün 2012 Türkiye'sinde her şeyden çok akla ihtiyaç vardır. Atatürk'e göre demokrasinin kökeni. Batı merkezli tarihe göre demokrasinin kökeni eski Yunanca'daki demos yani halk ve kratos yani otorite sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen demokratia sözcüğüne dayanır. Anlamı halk idaresidir. Arkeolojiye, antik tarihe ve dil bilime çok meraklı olan Atatürk bu konularda yüzlerce kitap okumuş olmasına karşın demokrasi sözcüğünün kökenini bütün dünyada kabul gören bu bilgiden çok daha başka bir biçimde açıklamıştır. O demokrasi sözcüğünün kökeninin antik Yunan'a değil eski Sümer'e dayandığını iddia etmiştir. Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında demokrasi ilkesinin tarihi gelişimi başlığı altında bu konuda şu bilgileri vermiştir. Bundan en aşağı 7000 yıl önce Mezopotamya'da insanlığın uygarlıklarından birini kuran Sümer, Elam ve Akat kavimlerinde demokrasi ilkesi uygulanmıştır. Gerçekte bu Türk ırkları birleşik bir cumhuriyet kurmuşlardır. Bundan sonra Atina ve Isparta gibi Yunan şehirleri bir tür demokrasiyle idare olunurlardı. Roma'da demokrasi hayatı yaşamıştır. Türk milleti en eski tarihlerde meşhur kurultaylarıyla, bu kurultaylarda devlet başkanlarını seçmeleriyle demokrasi düşüncesine ne kadar bağlı olduklarını göstermişlerdir. Son tarih dönemlerinde Türklerin kurduğu devletlerde başlarına geçen padişahlar bu yoldan ayrılarak baskıcı olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk, Medeni Bilgiler, 2. Baskı, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2010, sayfa 54, Afet İnan'dan günümüz Türkçesine çeviren Neriman Aydın. Atatürk'ün 1930 yılındaki bu iddiaları son yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. Gerçekten hem antik Yunan'dan en aşağı 3000 yıl önce eski Sümer'de demokrasi sözcüğüne rastlanmış, hem Sümerlerin kullandıkları eklemeli dilin şekil olarak, sözcük yapısı olarak ve gramer kuralları bakımından Türkçe'ye benzediği anlaşılmış, hem de Sümerlerle Türkler arasında sayısız kültürel benzerlik ortaya çıkarılmıştır. Böylece Atatürk'ün Sümerlerin Türk kökenli olduğu yönündeki iddiası doğrulanmıştır. Sümerlerle Türkler arasındaki şaşırtıcı benzerlikler için bakınız, Meydan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, sayfa 391-533. Demokrasi sözcüğünün kökeni Sümerce'deki Dumugiriyatuku sözcüğüne dayanmaktadır. M. Ünal Mutlu, Sümerci ve Etruskçe arkaik Türk dilleridir adlı makalesinde bu gerçeği şöyle açıklamıştır. Demokrasi kavram ve kelimesinin ilk görüldüğü uygarlık Sümer uygarlığıdır. Sümerce'deki Dumugiryatuku kelimesi günümüze demokratika, demokrasi olarak gelmiştir. Bu kelime ve kavramı Sümer uygarlığının doğuşundan 3000 yıl sonra tarih sahnesinde görülen Grek uygarlığına mal etmek, bilim ve insanlık adına utanç verici bir durumdur. M. Ünal Mutlu, Sümerce ve Etruskçe arkaik Türk dilleridir. Tarihten bir kesit Etrüskler, 2-4 Haziran 2007 Bodrum Sempozyum Bildirileri, TTK Yayınları, Ankara 2008 sayfa 120. Batı merkezli tarihe akılla, bilgiyle başkaldırmak bu olsa gerektir. Aklı kemal bu olsa gerektir. Altyapısız demokrasi. Türkiye'de Cumhuriyet'in Atatürklü ve İnönü'lü yıllarında tek partinin hüküm sürdüğü ve çok partili gerçek bir demokrasinin kurulamadığı söylenir. Bu değerlendirme kısmen doğrudur. Ancak bu durumun nedeni olarak ileri sürülen Atatürk'ün tepeden inmeci Jacoben bir devrim yaptı. Bu nedenle çok partili sistemin kurulmasına ve demokratik bir ortamın oluşmasına bilinçli olarak izin vermediği iddiası tamamen yanlıştır. Türkiye'de 1923-1946 yılları arasında egemen olan tek partili sistem toplumu faşizme alıştırmak için değil, demokrasiye hazırlamak için kurgulanmış bir sistemdir. 1920'lerin ve 30'ların Türkiye'sinde çok partili demokrasinin kurulabileceği sosyal, kültürel ve toplumsal bir ortam olmadığı için Atatürk öncelikle demokrasinin temeli olan ulusal egemenliği ve laikliği yerleştirmeye çalışmıştır. Bu sırada gerçekleştirdiği devrimlerle ve demokrasinin altyapısını hazırlamıştır. Atatürk çok partili demokrasiyi kurmadı diyerek Atatürk'ü diktatör diye adlandıranların Atatürk'ün demokrasiye giden yolu temizlemek için sürekli ulusal egemenlik vurgusu yaparak saltanatı ve hilafeti kaldırıp cumhuriyeti ilan ettiğini, eğitim-öğretim seferberliğiyle nakilci, ezberci bir biat toplumundan akılcı ve sorgulayan bir ulus yaratmak için verdiği mücadeleyi unuttukları anlaşılmaktadır. Atatürk çok partili demokrasiyi kurmadı diyenler, o günlerin Türkiye'sinin hastalıklarla, bataklıklarla, bitle, okul ve yol yokluğuyla, eğitimsizlikle, din istismarıyla, ekonomik yetersizlikle mücadele etmek zorunda olduğunu da bilmemektedirler anlaşılan. Atatürk döneminde Türkiye'deki demokrasiyi Avrupa ülkelerindeki demokrasilerle karşılaştırıp sonuç çıkarmak da son derece yanlıştı. Çünkü Avrupa ülkeleri Rönesans'ını yapmış, laikliği içselleştirmiş, sanayi devrimini gerçekleştirmiş, okuryazarlık oranı yüksek, çağdaş uygarlığın bütün nimetlerinden yararlanan ülkelerdir. Peki ya Cumhuriyet ilan edilirken Türkiye ne haldedir? 4 yıl süren bir ölüm kalım savaşından çıkmıştır. Bu nedenle gerçek anlamda bir yokluk ve yoksunluk durumu hakimdir. Halkın çoğu orta çağda yaşamaktadır. Ülkenin neredeyse dörtte birinde derebeylik sistemi egemendir. Gariban halk ağanın, şeyhin, şıhın kölesi durumundadır. Bu insanların özgür iradeleri, siyasi ve ekonomik özgürlükleri yoktur. Kadın erkek eşitliği söz konusu değildir. Okuryazarlık oranı erkeklerde %7, kadınlarda 4%'tür. Bütün modernleşme çabalarına karşın okullarda hala falaka bir eğitim aracı durumundadır. Toplum, tekke ve tarikatların, din istismarcılarının etkisi ve baskısı altındadır. Tarikat üyeleri şeyhlerin görüşlerine uymak zorundadır. Mezhepler arası çekişmelerin çok köklü ve kanlı bir geçmişi vardır. 40 bin köyün büyük bir çoğunluğunda okul yoktur. Bütün basının toplam tirajı 100 bini geçmemektedir. Toplumun en temel sorunu sıtma, verem, trahom gibi bulaşıcı hastalıklardır. Özakman, AG sayfa 812-813. Takdir edilir ki bu durumdaki bir toplumun demokrasiden önce çok daha başka şeylere ihtiyacı vardır. Bu durumdaki bir toplumda çok partili bir sistem olsa ne olur, olmasa ne olur? Olsa bile buna demokrasi denilebilir mi? Bu koşullarda bir demokrasi ancak sözde demokrasi olur. Sözde demokrasinin egemen olduğu bir ülkeye gerçek demokrasinin gelmesi çok daha zordur. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ülke o kadar geri ve ilkeldir ki Atatürk öncelikle demokrasiyle değil ülkeyi çağdaşlaştırmakla uğraşmıştır. Çünkü o gerçek demokrasinin ancak her yönüyle çağdaş bir ülkede kurulabileceğine inanmıştır. Sabiha Gökçen anılarında Atatürk'ün bir gün yakın dostlarıyla uzun uzun Türkiye'deki ve dünyadaki demokrasiyi tartıştığını belirtmiştir. Gökçen'in o tartışmaya ilişkin notları Atatürk'ün demokrasi anlayışını doğru anlamak bakımından çok önemlidir. Atatürk, Türkiye'de demokrasinin gelişme konusunda şunları söylemiştir. Ülkemiz teokrasi ve monarşi geriliğinden kurtularak cumhuriyet rejimini benimsemekle demokrasiye doğru bir adım atmıştır. Çünkü Türk ulusunun karakterinde özgürlük vardır, demokrasi vardır, eşitlik inancı vardır. Ancak ben gerçek demokrasiye daha kısa bir zaman dilimi içinde geçebileceğimiz olmuştum. Beni az çok tanırsınız. Tahminlerimde pek aldanmam. Fakat bu tahminimde yanıldığımı söylemek mecburiyetindeyim. Elbette serbest fırka denemesinden bahsetmekte olduğumu anlamış olacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında muhalefet görevi yapması gayesiyle kurulmasına ön ayak olduğum bu partinin başına ve kurucular arasına en yakınlarımı, en güvendiğim kişileri yerleştirdim. Biliyorsunuz ideal demokrasi idarelerinde biri birilerine rakip durumda en azından iki kuvvetli parti bulunur. Halk oyları ile bunlardan birini iktidara getirince öbürü onun çalışmalarını denetler. Ülkenin genel çıkarları bakımından birbirinden pek farklı olmaz. Ve bu partiler gene halkın oyları ile zaman zaman yer değiştirirler. Böylece bir denge, böylece bir ülkeye dahi iyi hizmet etme yarışı başlar. İşte demokrasi budur. Ama bizde ne oldu? Ne kadar rejim düşmanı, ne kadar halifecilik ve saltanat özlemi çekenler, yeni kurduğumuz cumhuriyet rejimini devirmek isteyen ne kadar kişi varsa bu partinin yanına koştular. Zavallı Fethi Bey şaşırdı kaldı. Bu partiyi kapatma kararını bana bildirirken ikimiz de bir yakınımızı kaybetmiş kadar üzgündük. Bu olay bana yurtta demokrasi rejimi kurabilmek ortamının henüz olgunluğa kavuşmuş olmaktan ne kadar uzak olduğunu gösterdi. Evet. Demokrasi benim yaratılışıma en uygun olan rejimdir. Çünkü bir rejim ne kadar geniş halk kitlesine dayanırsa o ülke için o derece sağlam ve yararlı olur. Bir yapıyı tasavvur ediniz. Önce ne yapılır? Temel kazılır değil mi? Temeli yapılır. Sağlam olması, kurallara uygun olması için bu ana koşuldur. Yapısına, çatısından başlanan bir bina tasavvur edilebilir mi? Böyle bir bina gerçekleştirilebilse bile sağlam olabilir mi? Bir binayı ayakta tutan nasıl temeli ise bir rejimi ayakta tutabilecek olan kuvvet onun geniş halk kitlelerine yani tabana dayanmasıdır. Anayasamızdaki halkçılık ilkesinin felsefesi budur. Bu sırada Atatürk'e şöyle bir soru sorulmuştur. Şu halde demokrasiye geçmeden önce halka demokrasi terbiyesinin verilmesine taraftarsınız efendim. Atatürk bu soruya şu yanıtı vermiştir. Elbette ki öyle. Elbette ki. Bu terbiyeyi ancak demokrasi ilkelerine gönülden inanmış kişilerin kuracakları partiler verebilir. Bugün ise elimizde bu karakterde tek bir parti var, Cumhuriyet Halk Partisi. Tek partiyle de ne yaparsanız yapın demokrasi olmaz. Efendim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde parti sayıları çoğaldıkça ve halk kitleleri görüş ayrılıkları yüzünden gruplaştıkça kurulan hükümetlerin ömürleri kısa oluyor ve doğru dürüst bir icraatta bulunabilmek fırsatını da bulamıyorlar. Buna nasıl bir çare bulunabilir? Fransa'daki durumdan mı bahsediyorsunuz? Evet efendim. Ha, bakınız bu önemli bir konudur. Bana kalırsa Fransa'nın bugünkü demokrasisi dejenere olmuş bir demokrasidir. Ve eninde sonunda kendileri de bu demokrasiye yeni bir düzen vermek zorunda kalacaklardır. Bu bir tarihi zorunluluktur. Léon Blum gibi aşırı bir sosyalist, üstelik soyca Fransız, dince Katolik olmadan Fransa'nın kaderini eline geçirebiliyor. Yürümez bu iş. Peki sizce Fransa'daki demokrasi Fransa'yı neden bu hale getirdi efendim? Yerinde bir soru bu beyler. Şimdi dilerseniz eğer bu konuyu önemli vurgulayalım burada. Bir kere demokrasi geleceğini ancak ve ancak akıl ve bilimden alır. Bunlardan yoksun bir yönetime demokrasi demeye olanak yoktur. Demokrasinin temelinde kişisel çıkarlar değil, geniş halk kitlelerinin ve ülkenin genel çıkarları egemendir. Böyle olmalıdır. Bir de özgürlükçü demokrasinin durumu vardır. Özgürlüksüz demokrasi olmayacağı gibi demokrasisiz de özgürlük düşünülemez. Bunlar birbirinden hiçbir şekilde ayrılmayan ikiz kardeştirler. Biri zedelendi mi diğeri hırpalanmış, biri hırpalandı mı diğeri zedelenmiş olur. Batı'da da pek çok örneği görüldüğü gibi demokrasi ve özgürlük rejimleri akıl ve mantıktan, bilimden yoksun olarak uygulandığında toplumlar sarsıntı geçirmektedirler. Önce tabanı bu konuda eğitmek, hazırlamak, olgunlaştırmak, belirli bir noktaya getirmek şarttır. Bunu daha önce de söylediğim gibi siyasi partiler, politikacılar yapacaklar. Onlara bilim adamları, fikir adamları yardımcı olacaklardır. Sınırsız bir özgürlük anarşinin baş mimarıdır. Özgürlükler kişilerin ve toplumların yararlanmasına değil, gelişmelerine öncülük ettikleri sürece muteberdirler. Bu onlarda doğal bir içgüdüdür. Ancak toplumlar onları kendi eski yasalarına göre şartlandırdıkları içindir ki uyarılmadıkları ya da uyandırılmadıkları sürece bu duygu küllenerek hatta ve hatta dumura uğrayarak içlerinde tutsak kalır. Özgür'ün ana vasıflarından biri eşitlik olduğuna göre adaletin ve gerçek bir demokrasinin de düsturudur diyebiliriz. Demek oluyor ki demokrasi ile özgürlük, adalet ve eşitliği birbirinden ayrı düşünmek, bunları birbirinden ayrılabilir olarak kabul etmek çok yanlış bir düşünce tarzı olur. Evet, ne diyorduk? Fransa'daki durumdan bahsediyorduk değil mi? Evet efendim, Fransa'daki demokrasinin ülkeyi neden bu hale getirdiğinden söz ediyordunuz. Tamam, işte bunu iyice öğrenmeli. Bu sorunun yanıtını tam olarak vermeli ve onların sapmış oldukları yola sapmadan kaçmalıyız. Bence Fransa'yı bu hale getiren şey, Fransız anayasasının aşırı derecede hayale dayanan bir anayasa olmasıdır. Bu anayasaya sığınarak kralcısından komünistlerine kadar bir alay parti kurulmuştur. Bunlar görüldüğü gibi el birliğiyle Fransa Cumhuriyeti'ni acımasız bir şekilde yemektedirler. Beni en çok düşündüren mesele de budur. Ülkenin yarınlarını tehlikeye atmayacak bir anayasa hazırlamak. Bunun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Altok Umdesini aynı zamanda anayasanın ilkeleri olarak kabul etmekten başka çıkar yol yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçi, halkçı, layık, inkılapçı, cumhuriyetçi, devletçi bir cumhuriyet olduğu belirlendi mi, bu fikirlerin dışında demokrasiyi yozlaştıracak bir parti kimse kuramaz. Doktrinler konusuna gelince, ben asla doktrin istemem. Doktrinler insanları ve kitleleri bir noktada dondurup bırakırlar. Şartlandırırlar. Bir takım kırılması son derece güç kalıplarının içine sokarlar. Bu nedenle diyorum ki doktrin istemem. Donar kalırız. Biz yürüyüş halindeyiz. Devamlı yürüyecek, devamlı gelişecek, devamlı mutluluklar arayıp bulacağız. Türk ulusu buna layıktır. Gökçen, Age, sayfa 159-161. Görüldüğü gibi Atatürk çok açık bir biçimde demokrasiye taraftardır. O, Türkiye'de demokrasinin bir altyapı sorunu olduğunu kabul ederek hareket etmiştir. Dünyadaki demokrasileri de yakından takip etmiştir. Dahası Fransa gibi bazı batılı ülkelerdeki demokrasi anlayışlarını eleştirecek kadar demokrasi kültürüne sahiptir. Türk devrimini düşünceden uygulamaya geçirirken birçok bakımdan Fransız aydınlanmasından esinlenen Atatürk'ün Fransız demokrasisini eleştirmesi, onun Batı'yı çok iyi analiz ettiğini ve Batı'nın hastalıklarının da farkında olduğunu göstermektedir. 27. ayrımın sonu sayfa 331.